ne ki bir gök taşı gibi ebediyetten ve adeta bir başka alemden kopup düşen bu kadın, o bağrı yanıklar kafilesindendi ki manevi kuvvetlerinden emin olan İkbal hanımlar dünyanın kendilerine bir eşya muamelesi etmesini, hatta hor görüp küçümsemesini isterler. Bu biraz da meşhur ve maruf olmanın tehlikesinden saklanmak ve aleme gizli, kendine aşikar olan bir gönül zevkiyle baş başa kalmak iştiyakının icaplarındandır. İkbal hanım düpedüz bir Rumeli dilbereydi. Bir vakitler bülbül yuvası gibi vatan ağacında mesken tutmuş şakıyan, şen şatır, mesut, bahtlı Rumeli, kah serhatlerde kılıç oynatan, kah otağlarda meşveret kuran, tımarlı, zeametli, beyli, paşalı, ağlı, uşaklı, çiftlikli, çubuklu, güllü, gülistanlı, bağlı, bostanlı, yurtlu, yuvalı, gülen, söyleyen, serilip serpilen, çözen, dokuyan, çalışıp didinen, eğlenip keyif eden, zarif, çelebi, kıvrak, şakrak, yosma, dilber, kahramanlar, koç yiğitler, sipahiler, bayraktarlar, hak erenler, evliyalar yurdu, eyyam sürmüş, görmüş geçirmiş Rumeli, onun yurdu yuvasıydı. İşte bu safalar görmüş, cefalar çekmiş diyarın mayasıyla karılıp karışmış Keşanlı kızın, güzelliği bir zamanlar köylerden kasabalara, kasabalardan vilayetlere rüzgar gibi uçuyor, Adısan'ı su üstünde seken taşlar gibi oradan oraya sıçrıyordu. Böylece de o Rumeli dilberi 13'üne kadar gamsız, tasasız salınıp gezindi durdu. Ama daha fazla bırakılır mı böyle bir afet? Günlerden bir gün Allah'ın emri, peygamberin kavli deyip başını bağlayıverdiler. Dünya bu çeşit serencemleri çok görmüş, çok dinlemiş, çok tekrarlamıştır. Ne ki bir yandan başı cemiyet nizamlarına bağlı, bir yandan da aynı başın aynı nizamları mızrak mızrak delip ölçülerin ve sınırların dışına fırlamış olduğunu bu köhne dünya gene az mı görmüştür? Seneler geçiyor ama Keşanlı İkbal Hanım'ın ezelden tutuşmuş gönlünü ne koca dolduruyor, ne evlat, ne varlık dolduruyor, ne servet. O, maksudunun peşi sıra yollara düşmüş bir ezel hasretlisidir. Bir kaybı var bulunacak, bir derdi var onulacak. O da işte kaybını dağda arıyor, taşta arıyor, yerde arıyor, gökte arıyor, varda arıyor, yokta arıyor. Nihayet günlerden bir gün bir pire ikrar verip nasip alıyor ve aradığını gönlünün ta içinde seziyor. Nasip almak sadece kuru başını kurtarmak değildir ki. Bir kere gönlünde cezbe ve şevk alemine geçit veren kul, nesi var nesi yok, insanların önüne döküp aldığını, bulduğunu onlarla paylaşmak dertleriyle dertlenmek, sürurlarıyla sevinmek, yokuşlarını düzlemek, düğümlerini çözmek, onlara kul, köle olmak zorundadır. Ne iyi ki aşk meydanının bu muzaffer arslanı, dünya ile son hesabını da görüp yeni bir sefere başlarken arkasında bir arslan yavrusu bırakıyor. Belki de gün olacak, bu bergüzar salınıp gezdiği ormandan kükreyerek fırlayacak ve o dişi arslanın efsanesini yüreğinin kanıyla yazacak. Ah bu gafil, bu zavallı dünya! Keşanlı İkbal hanımları tanımaya ne kadar muhtaç! Pirdaşım Safiye Erol. Bir kasır çöktü. Çatısı derü divarı yıktı. Ama hazineler viranelerde saklıdır. Gerçekten de bu yıkıntının altından onun define varlığı aşikar oldu. Safiye Erol dürüst, ihlaslı, imanlı, hamiyetli, liyakat ve zekası ölçüsünde saf ve masum insandı. Ne ki mühim olan onun tek tek sayılan vasıfları değil, bu vasıfların antlaşmasıyla kurulmuş şahsiyet yapısının bir ayağı şarkta, bir ayağı garpta olması ve iki farklı medeniyet, kültür vasatları üstünde tarafsız bir tahlil ve terkibin muhasebesinden sonra da şarklı münevver olarak cemiyetin karşısına çıkmış bulunmasıdır. Bir serhatli ruhu taşıyan bu ateş gibi Rumeli kadını, orta, lise ve üniversite yıllarını garpta geçirmiş olmasına rağmen sadece metot ve ciddiyet gibi dış formasyonunda kendini gösteren batılı ruhu, onun aşk, hamaset ve iman zırhı ile sağlama alınmış olan içine asla işleyememiş. Aksine bu derinden derine yanan ocağın yalımı, doğudan çarpan hava ile hız bularak bir yanardağ haline gelmiş idi. Tabiat kanunudur. Hasret küçük ateşleri söndürür, büyükleri ise yangına çevirir. Garbun mürekkebini yalayan, fakat şarkın ananesine bağlı kalarak, o tarihi miras ile nafakalanan bu asil kadın da, bir yandan fikir dağarcığını garp kültürünün verimleriyle doldururken, bir yandan da faaliyet halindeki tahayyül ve tefekkürü alev alev yanan bir ocak haline gelmiştir. Safiye Erol henüz genç bir talebeyken dahi bu iki medeniyetin mukayesesini yapacak endazeye sahip bulunuyordu. Aşikar ki Batı, manevi hürriyetini harcama pahasına bir maddi kudret satın almıştı. Şöyle ki, Rönesans ile alakasını kendi üstünden çekip, kendinden başka her şeye çevirmiş olan Garp medeniyeti, avucunun içine aldığı maddenin bir nevi esiri olmuş bulunuyordu. Makineler, insanın, insanlar makinenin yerine geçer olalı beri, zekasının hüner ve icatlarının ağına düşen Ademoğlu için, kendi yaptığı bu puta tapmaktan başka çare kalmamıştı. Fakat iman duygusu kisbi değil fıtri idi. Bununla beraber bir acayip felsefe rüzgarı esip onu mevziinden koparınca da boş kalan sahalar türlü sentetik imanların ve dinlerin istilasına uğramıştı. İslam alemine gelince ilim ve idarede kurduğu yüksek voltajlı karakteri ile imtihanını vermiş ve dünyaya parmak ısırtmış olan Müslüman şark, şimdi hasımlarının kıyasıya hücumları karşısında sinip, bir zamanlar ilim ve tefekkür verimleri ile beslediği garbın gölgesine sığınmış bulunuyordu. O şark ki, batı dünyası karanlıklar içinde can alıp can verirken, ilimde, felsefede, sanayide, ticaret ve ziraatte, cahil ve aciz Avrupa'ya bilmediğini bildirmiş, görmediğini göstermiş, anlamadığını anlatmıştı. Gene bir zamanlar Fransız, İtalyan, İngiliz, İspanyol, Alman, ilim ve din adamları, hatta derebeyleri, prensleri Müslüman medreselerinde okuyarak memleketlerine şark irfanını taşımışlar, işte böylece de Rönesans'ın temelleri atılmıştı. Ne çare ki, meyve ve mahsul vermekten yorgun düşen bir toprak gibi canı çekilip çoraklaşan şark, bir vakitler cömertçe beslediği garbın süratle elde ettiği maddi üstünlüğü karşısında gururu yaralanıp eli böğründe kalmış bulunuyordu. Ama şu da var ki, havada uçan, su altında gezen, kıtadan kıtaya ses alıp ses veren ve bir solukta ülkeleri yerle bir eden bu dev medeniyet karşısında gözü boyanmasına ve asırlardır etrafında gelişen ihtiraslı hücumlara rağmen gene de derinlerinde sakladığı irfan ve hikmet cevherleriyle övünerek, bunlar bende oldukça sırtım yere gelmiş sayılsa da beni alt edenleri gene alt ederim diye beklemeyi biliyordu. İşte devlet düşkünü şark ve bilhassa Müslüman Türk camiası, yanmış bir kaşaneden elinde dört ucu düğümlü bir bohça ile kaçan afetzedeler gibidir. O kadar ki bu bohça içinde kalmış mazi kırıntılarına bile hakaretle yan bakan bir zihniyet, dil, din, tarih, mefahir ve anane düşmanlığını iş güç etmiş bir dalalet vadisinde at koşturmakta bulunuyor. Garbın her hareketini gözü kapalı benimsemek illeti ile çil yavrusu gibi dağılan milli mukavemet, milli ölçü ve milli şuurun ip uçlarını ellerinde tutarak memlekete dönen Safiye Erol'a, garptan getirdiği yüklü ve zengin fikir muhtebasına rağmen huzurlu, daha doğrusu kararlı denemezdi. Zira kafasında ve gönlünde taşıdığı tefekkür ve duygu yükünü biri birine lehimleyecek, perçinleyip bütün haline getirecek bir manevi düzeni henüz bulamamıştı. Onun içinde şarkın garba üstün olan bu irfan ve aşk motifini bir müşahhas varlıkta görmeye her zaman hasret çekmiş, garptan alacağını almış, uzun yıllar boyunca dağarcığına yüklediği bu hazineyi açacak anahtarı aramıştı. O çok iyi biliyordu ki, insanları içine düştükleri dalalet ve gaflet havasından sıyırmak, beşeriyete edilecek hizmetlerin en mukaddesiydi. Fakat maddenin ve maddeciliğin anaforuna kapılmış kütleleri, daldıkları uykudan silkip sarsarak uyandırmak için arınmış ve kemale ermiş, disiplinli bir ruh gerekti. İşte Safiye Erol'un susuzluğu buna, ihtiyacı bu yolaydı. Gene biliyordu ki evvela kendi kendisiyle hesaplaşıp bir anlaşmaya vardıktan ve kemal zirvesine ulaştıktan sonra dışa taşıp insanlara hizmet etmek mümkün olabilirdi. Evet, bu zirveye erişmek, hayvani ihtiras ve ızdırapları kontrol altına almış, saffetli ve ihlaslı kişinin kârıydı. İşte o nirengi noktasına hasret çeken bu değerli kadın, kütleye ne söyleyecekse oradan söylemeli, oradan seslenmeliydi. Ama maddeci garptan edindiği kariyerin kendisini bu zirveye ulaştırmayacağını o çok iyi biliyordu. Günlerden bir gün artık eteğine ve ayağına dolaşır olduğunu şiddetle hissettiği mantığının yükü altında ezildiği, tefekkür ve tehassüs yollarının sarpa sardığı bir demde yolu Kenan Rifai gibi bir kurtarıcının yoluna düşüverdi. Ve Safiye Erol denen bu çıplak istidat ve hazır enerji derhal toparlanıp mukadder ölçüyü buldu. Ezel künyesinin tayin ettiği kamil ve nihai şeklini aldı. Bu elektroşok hadisesini Kenan Rifai ve 20. asrın ışığında Müslümanlık isimli kitaba ilave ettiği kıymetli etüdünde isabetle izah eden Safiye Erol, yazısının başlarında Kenan Rifai'yi harice tanıtmak için onun şahsiyetine temel teşkil eden üç hususiyetinden bahsetmek lazım geliyor, diyor. O evvela mistik adam, homo mysticus, sonra da hakim adam, homo spens ve en nihayet mürşid-i agah idi, dedikten sonra mistitizmin ilmi ve ciddi izahını yapar ve sözü hocasına getirerek, o bahsi geçen mistik tipte bir aşık, bir gerçek filozoftu. O cemiyetimizin müşahhas hayatı, müşahhas hakikati gibiydi. Sosyal insicamın şebekesini ne dereceye kadar tanırdı diye sorulacak olursa, bir dokumacının kendi tezgahındaki dokumayı tanıdığı kadar tanırdı. O, tabiatın ancak gerçek aşıklara ayna olan şifresini okuyarak böyle bir tabiat zemini üzerinde insanın nasıl ve ne üslupla yerleşmesi lazım geleceğini takdir etmiş kuruculardandı. O, zaman ve mekana elverişli normlar imal edenlerdendi. Beşer kaderinin ana rotasını bildiği için ferdi mukadderat yollarını da yekten görürdü, diyen Safiye Erol, bu karşılaşma ve tanışma ile ızdırap ve buhranlarının nasıl dağılıp eridiğini, bütün varlığında nasıl bir barış ve aff-ı umumi fırtınası koptuğunu latif ve müzikal ifadesiyle anlatır. Yine etüdünün bir yerinde, hakiki efendi bir merkezdir. Kendi manzumesi içinde tenasübü şaşırmış bir peyke yerine diye kumanda ettiği zaman bu sadece bir emir değil, aynı zamanda sarhoş peykin mevziine dönmek için kendinde bulamadığı kuvvettir. İşte Aziz Safiye Erol da hayatının son demine kadar o beni hayatında terk etmedi, irtihalinden sonra da terk etmedi. Bunca boşa çıkmış mihri vefa vaatlerinin topuna karşı bir kefaret gibi, mecaz olan benliğimde gizlenmiş hakikat payı gibi dediği hocası Kenan Rifai, onun vücudu peykini mevziine döndürecek emri de kuvveti de verdi ve bu paha biçilmez varlığı insanlık alemine bir abide gibi işleyip hediye etti. Artık Safiye Erol denen ve zaman nehrinin kaynadığı yerden gelen bu büyük kadın sustu. Fakat şu gök kubbenin altına bıraktığı uyarıcı sesinin ve zihin mahsullerinin bir kıymetler buhranının girdabına tutulmuş cemiyete, kıyamete dek kulak vereceği çok söz bıraktı. Onun daima bir sentezle biten, tahlilci tefekkürünün altında yatan gerçek, Müslüman Türk camiasının kaybedip de el yordamı ile arar olduğu, çok defa da aramayı bir zül, bir gerilik saydığı bu hakikatler, memleket münevverinin dikkat ve uyanıklılıkla üstünde durup çözmesi icap ettiği hayati düğümlerdir. Evet, münevver kütle için Safiye Erol'un hayat görüşü ve insanlık anlayışı, memleketin ölüm kalım davasının ta kendisidir. Onun içinde Safiye'yi bilmeye, tanımaya ve ne demek istediğini anlamaya mecburuz. Üstelik Serhatlerin bu yanık yürekli evladı, halkı çok iyi bilen ve halkın içinden ses veren insandı. Sezişleri, duyuşları ile kendine yarayanı ve yaramayanı seçmekte daima isabet eden o halk, milli vasıflarından soyunmuş, sahte münevveri asla tutmaz. Zira asırların üst üste yığıp tabakalaştırdığı ve bir şahsiyet yapısı haline getirdiği tarihi değerle silahlı olan büyük kütleler, güz rüzgarları gibi göreneği, geleneğini, mazisini, mefahirini kavuran yabancı ve yalancı aydına daima diş bilemiştir. Onun içinde şifahi ve devri kültürünün kalesi içinde olan halkın gözünde kendini beğenmeyip küçümseyen bu sahte aydın, itibara ve hürmete şayan değildir ve kendisi gibi edepli, saygılı ve imanlı olmayan, daha doğrusu kendinden olmayan bu ukala ve köksüz münevveri ne sever ne de sözüne kulak asar. Safiye Erol ise halkı tanıyan ve memleket realitelerini yüreği kadar kafasında duyan gerçek münevverdi. Garp kültürüyle haşır neşir olmuş bulunması ona şarklı olmanın şerefini küçümsetmemişti. İkbal der ki, İslam aleminin garba yol almasında yanlış bir şey yoktur. Zira Avrupa kültürü entelektüel cihetten sadece İslam kültürünün en ehemmiyetli saflarının inkişaf etmiş halidir. Tek korkumuz, garp kültürünün dış görünüşü ile göz kamaştırıp hareketlerimize sekte vurması ve bunun neticesi olarak da o kültürün özüne ulaşmakta geri kalmamızdır. Yalnız Müslüman Türk camiasına değil, bütün bir beşeriyete şamil, müşterek verimlere gebe olanların idraki, meyveyi doğuracak çiçeğin nebati şuuruna benzemez. Onun içinde Safiye Erol gibi bütün ömrünce ateşle oynayıp elini yakmamış, fakat hamil olduğu emanetin şuuruna varmış müstesnaların, şu gök kubbe altında kudretlerinin infilak edip cemiyete hayat ve beka yolunu göstermesi, insanoğluna hem Allah'ın rahmeti hem de tebessüm ve iltifatıdır. 1964. Safiye Erol. Safiye Erol hakkında söz söylemesi hem çok güç hem de çok kolay olan müstesna bir değerdir. Güçtür. Zira kökü vatan ve iman topraklarına derinlemesine dalmış ve adeta hudutsuzluk sınırlarına dayanmış bir fikir kadınıdır. Kolaydır. Çünkü insan olarak hayatının hesabını ve bilançosunu rahatlıkla ve bizzat gözümüzün önüne koymuş, sade, tabii, riyasız ve cesur bir insandır. Safiye'nin ölümü biz arkadaşları için maalesef üstünde durulması hatıra gelmemiş bazı gerçekleri bugün su yüzüne çıkarmış bulunuyor. Şöyle ki, artık kendi serisinden dört başı mamur, seçkin fikir adamları yetiştirmekte kısırlaşmış bir vatan satının son bereketlerinden olduğunu ve böyle bir kaybın memleket için ne büyük bir boşluk açacağını, onunla karşı karşıya olduğumuz müddetçe düşünmek hatırımıza gelmemişti. Halbuki bir beşeri, er veya geç mukadder olan akıbeti hesaba katmak gerekti. Bu takdirde de o mukadder olan akıbet vukua gelmeden elimizi çabuk tutmak, mutlaka bir şeyler yapmak, bu ocağı kurcalayıp alevlendirmek lazımdı. ne zaman ve ne suretle geleceği bilinmeyen ölüm davetini geri çevirmek mümkün olmadığına göre, yapılacak iş bu fani vücudu daha geniş, daha sistemli bir faaliyet sahası üstüne çekip getirmek olabilirdi. İşte bu yapılmadı. Esefle söyleyebilirim ki kervan, içindeki zır kıymet emtia ile beraber bir başka aleme geçip gitmeden evvel, o develer yükü fikir ve sanat hamulesinden şu dünya hanına konup göçen yolcuların avuçlarında pek az bir şey kaldı. Ne yazık ki zor vasıl olunan bir seviyenin insanı olan Safiye Erol, bu herkesin kolayına yakalayamadığı ve yakalayamayacağı tefekkür hevenginden devşirdiği gerçekleri kaleminin hatta dilinin ucuna getirmeden zihninin ve gönlünün derinlikleri arasına istif edip götürdü. İşte bu yüzden de Safiye Erol'un edebi kültürüne muvazi, belki de daha ağır basan felsefi kültürü ne yazık ki irfan hayatımıza gereği kadar aktarılamamak nasipsizliğine uğramış bulunuyor. Etrafı sularla çevrilmiş bir ada gibi, kendi duygu, hayal ve düşünce zenginliklerinin ortasında, çevresinden herhangi bir talepte bulunmadan, etrafına herhangi ikaz, işaret ve kendini fark ettirecek bir zorlama yapmadan, daima tek ve tenha kalmış olan bu kadın, eğer memleket satında icabı kadar sesini duyuramamışsa, kabahat sade onun değil, onu fark etmemiş, onun irfan ve iman çeşmesine dudağını değdirmemiş, onu kollamamış, zorlamamış olan cemiyetindir. Safiye Erol edebiyat ve fikir piyasasında münadi bağırtarak kendini haber vermekten uzak olan insanlardandı. Aslında doğru olan da buydu. Zira muayyen bir irfan zirvesine bayrağını çekmiş olan fikir adamlarını, yolları ve istikametleri bu zirveye müteveccih olan zümrenin görmesi ve değer bulursa o bayrağın altında toplanması icap eder. Ancak vazifeleri hak katına davet olan peygamberlerdir ki insanları kayıtsız şartsız imanları tarafına çağırmışlardır. Bunun dışında veliler olsun, sanatkarlar olsun, mütefekkirler olsun, his ve fikir sermayelerini sessiz, sedasız ve sadece kütlenin önüne sermekle iktifa edip bir kıyıya çekilmişlerdir. Onların düşünce ve duygu sermayelerini işletmek ise çevrelerinin vazife mesuliyetleri cümlesindendir. Safiye Erol için irfan bereketlerini yeteri kadar cemiyetin kucağına dökmedi. Kendini kütleden esirgedi denemez. Edebiyat literatüründe köhne ve bayat bir fil dişi kule mütearifesi vardır. Safiye Erol'un gerçekten münzeviye kaçan sanat ve aile hayatı içinde bu damgayı basanlar çok olmuş. Onun hayat realitelerine sırt çevirerek kendini kendi imal ve inşa ettiği bir hayal iklimine mal etmekle suçlayanlar eksik olmamıştır. Safiye Erol gerek fikir gerek his alanlarında antenleri çok hassas bir alıcı cihaz idi. Doğrusunu itiraf etmek lazım gelirse bu bakımdan kendi tezgahından çıkmış, kendi yapısı bir dünyası olmak çaresizdi. Onun içinde sanatkara kusur olarak isnat edilen inziva ruhu, onun düşünen başı için bir ihtiyaç, hatta zaruretti. Hiç zannetmem ki ciğerdelen efsaneleri kendini hayatın sadece günlük ve harcı alem patırtılarından değil, bizzat benliğinin çelici müdahalesinden kurtaramamış kimsenin meydana getireceği bir abide olsun. Onun içinde sanatkarın bu eseri bilgi, hamaset ve cezbeden yoğrulmuş bir tecerrüt halinde meydana gelmiş abidedir. Nitekim göz alıcı bir tarih şuurunun ışığı, vecd derecesine varmış bir aşkın fermanı, saf ve mucizeli bir imanın terkibiyle meydana gelmiş bu bereket, ancak büyük çaptaki münzevilerin kârı olabilir. Safiye Erol'un boya vermeyen, başka renklerle alacalanmayan, has ve solmaz bir rengi vardı. O, zanlar ve kıyaslar hilafına, fil dişi kulesinin içinde realitelere gözlerini yumup, Hayatı ciddiye almamış kimse değildi. Belki bu duygunun da düşüncenin de bir nevi bakterisini, çürütücü ve ayırıcı parazitlerini bu tecerrüt ve hallet ihtiyadı içinde teşhis edip ayıklamak imkanını bulmuştur. Bu yüzden de tahlilcilikte olduğu kadar terkipçilikte de oturmuş bir zemin üstüne inşa ettiği tefekkürünün içinde yatalak ve işlemez düşünceler, tüy kabası, sahte ve samimiyetten uzak çizgiler yer bulamamıştır.